Ayrım 54, Sürü, Frank Schätzing, sayfa 546. Havuz Güvertesi. Roscovitz tüm hayatını Amerikan donanmasına adamıştı ve bunu değiştirmek için bir sebep göremiyordu. İnsanların en iyi oldukları işi yapmaları gerektiğine inanırdı ve kendisi su altında olmayı sevdiğinden denizaltılarla ilgili bir kariyerde karar kılmış ve kumandanlığa kadar yükselmişti. Fakat aynı zamanda merakın bir kişinin sahip olabileceği en önemli özelliklerden biri olduğuna inanırdı. Sadakata, bağlılığa ve vatanseverliğe saygısı çok fazlaydı. Ama onun doğasına ters düşen körü körüne itaati aptalca buluyordu. Bir gün denizaltı komutanlarının içinde oldukları dünyadan habersiz yaşadıklarını fark etti ve böylece kendini bilgilendirmeye karar verdi. Elbette bir anda bir biyolog olup çıkmadı ama Roscovitz'in sorgulayıcı aklı bir asker gibi sadık davranacak ama aynı zamanda da araştırmalarda yönetici görevi görebilecek kıvrak zekalı insanların peşinde olan donanmanın teknoloji biriminin dikkatini çekmişti. Independence'ı Grönland denizinde gerçekleşecek bir keşif gezisine hazırlama kararı alındığında Roscovitz gemi için son teknoloji ürünü bir dalış istasyonu kurmakla görevlendirildi. Pek çok kişi gemiyi insanlığın son umudu olarak gördüğünden hiçbir masraftan kaçınılmıyordu. Roscovitz ise bedelini düşünmeden ne gerekiyorsa alması ve ellerinde bulunmayan her şeyi ısmarlaması söylenmişti. Tabii işini geminin denize açılmasından önce bitirmesi şartıyla. Hiç kimse onun insanlı sualtı araçları kullanmayı düşüneceğini beklememişti. İlk akla gelen seçenek Norveçli solucanların peşine düşmüş olan Victor adlı araç gibi ROV'ları kullanmaktı. Öne geçen bir diğer seçenek ise AUV'lardı. Victor'un aksine bu araçları gemiye bağlayacak bir kablo bulunmuyordu ve robotların çoğunluğu yüksek çözünürlüklü kameralarıyla mafsallı bir kavrayıcı ya da hassas yapay kollarla donatılmıştı. Hali hazırda saldırıya uğramış ya da ölmüş dalgıçlar düşünüldüğünde kimse insan hayatlarını riske atmaya yanaşmıyordu. Şu günlerde bir çocuk havuzu bile tehlikeliydi. Roscovitz onların itirazlarını dinledi ve tüm bunları unutmalarını söyledi. En son ne zaman sadece makinaları kullanarak bir savaş kazandık diyerek karşı çıktı. Tabii ki akıllı bombalar fırlatabilir ve düşman hatlarına insansız uçaklar gönderebiliriz. Ama hiçbir robot bir savaş uçağı pilotunun vereceği türden kararlar veremez. Bu görevin bir noktasında aşağı inip sorunu kendimizin halletmesi gerekecek. Ona aklından geçenin ne olduğunu sordular. ROV'lar, AUV'lar dedi ve ilave olarak silahlandırılmış insanlı denizaltı araçları. Ayrıca bir de Yunuslardan oluşmuş bir alay istedi ve bir bilim adamının talebiyle MK-6 ile MK-7'nin göreve tahsis edilmiş olduğunu duymak onu memnun etti. Yunuslardan kimin sorumlu olacağını öğrendiğinde ise mutluluğu iki katına çıktı. Roscovitz, Jack O'Bannon'ı şahsen tanımıyordu. Fakat bu eski dalgıç deniz kuvvetlerinin belli çevrelerinde oldukça iyi tanınıyordu. İşinden ayrıldığında deniz kuvvetleriyle bütün ilişkilerini kesmişti. Roscovitz, O'Bannon'ın bir kalp yetersizliği sorunu olmadığını gayet iyi biliyordu. Ve adamın tekrar bir askeri geminin güvertesinde olduğunu duyduğunda şaşırmıştı. Üstleri onu insanlı denizaltı araçlarına ihtiyacı olmayacağına ikna etmeye çalıştılarsa da bir türlü Roscovitz'e söz geçiremediler. En sonunda izni almıştı. Ardından onları bir kez daha şaşırttı. Donanma komutanlığı Roscovitz'in devasa helikopter gemisinin kış tarafını Rusların Mir, Japonların Shinkai ve Fransızların Nautile gibi önemli denizaltı modelleriyle donatmasını bekliyordu. Bu araçlar ve tabii eski dost Alvin 3000 metre derinliğe inebilecek birkaç aracın arasındaydılar. Ama Roscovitz daha yenilikçi fikirlerin peşindeydi. Shinkai 6500 metre derinliğe inebiliyor olabilirdi ama dalışı ve çıkışı balast tanklarının doldurulup boşaltılmasına bağlıydı. Aynı durum Mir ve Nautil denizaltıları için de geçerliydi. Ancak Roscovitz öngördüğü alışılagelmiş derin deniz keşiflerinden değildi. Bu bilinmeyen bir düşmana karşı girişilen bir savaştı. Sıradan denizaltı araçlarına güvenmek, bir hava savaşında sıcak hava balonları kullanmaya benzeyecekti. Derin deniz dalış araçlarının büyük çoğunluğu kendi amacı için fazlasıyla hantaldı. Onun istediği derin deniz jetleriydi. Denizaltı savaş jetleri. İsteklerine uygun çerçevede çalışan bir şirket bulması fazla vaktini almadı. Kaliforniya'da Point Richmond'da bulunan Hawks Okyanus Teknolojileri mükemmel bir üne sahipti ve bu yalnızca içinde bulundukları endüstriyle sınırlı değildi. Her ne zaman ileri teknolojili aletler gerekse Hollywood bu şirketin uzmanlığına başvuruyordu. Ünlü bir mühendis ve mucit olan Graham Hawks, firmayı 90'lı yılların ortalarında kendi deniz altında uçma hayallerini gerçekleştirebilmek için kurmuştu. Roskowitz isteklerini listelemiş ve büyük miktarda nakitle birlikte masaya koymuştu. Bir tek koşulu vardı. Firma denizaltının inşasını kendilerine tanınan çok kısa sürede bitirmek zorundaydı. Teklif edilen yüklü para anlaşmanın imzalanmasını sağlamıştı. Bilim insanları tepeden tırnağa onlara ısı yalıtımı sağlayan yapay kauçuktan kıyafetlerine bürünmüş halde saat 10.30'da iskelede dizildiklerinde Roskowitz bir kez olsun kendisi onlara bir şey öğretebileceği için memnundu. Ordu ve mürettebat için atamalar Norfolk, Virginia'da gerçekleşmişti. Pek çoğu donanma özel birlikleri üyesiydi. Suya öylesine alışkınlardı ki neredeyse yüzgeçleri çıkacaktı. Ama Roskowitz bilim insanlarının da derin deniz uçuşu ve savaşı konusunda bilgili olduklarından emin olmak istiyordu. Keşif sırasında bir şeyin gerçekleşebileceği ve sivillerin belirleyici bir rol üstlenmeleri gerekebileceğini biliyordu. Baş teknisyeni Kate Ann Browning'e 4 denizaltı aracından birini indirmesi talimatını verdi. Deep Flight 1 onlara doğru yavaşça aşağı inmeye başladı. Botun alt kısmı tekerlekleri olmayan abartılı bir Ferrari'ye benziyordu. 4 uzun ince silindirle donatılmıştı. Havuzun tam üstünde güvertenin 4 metre yukarısındaki göz hizasında asılı durana dek bekledi. O açıdan bakıldığında alışılageldik denizaltı araçlarıyla pek az ortak yöne sahipti. Yassı, geniş ve neredeyse dikdörtgenimsi biçimi, kıç tarafında bulunan 4 itici ve ön tarafına doğru çıkıntı yapan 2 yarı saydam pilot kabiniyle daha çok bir uzay gemisini andırıyordu. Saydam kubbelerin hemen altında ise bir çift eklemli kol aracın baş tarafından dışarı uzanıyordu. En çok dikkat çekeni ise aracın kısa kanatlarıydı. ''Bir uçağa benzediğini düşündüğünüzü sanıyorum.'' dedi Roskowitz. ''Düşünceniz doğru sayılır. Bu bir uçak ve su altında uçaklar kadar manevra kabiliyetine sahip. Kanatlar tıpkı bir uçağınkiyle aynı amaç için kullanılıyor. Profili aksi yönde açılanmış. Bir uçağın kanatlarının altında oluşan basınç üstündekinden daha yüksektir ve bu durum aracın yükselmesini sağlar.'' Bir deep flight'ın kanatları ise suyun kaldırma kuvvetinin etkisine karşı koyan aşağı doğru bir kuvvet oluşturur. Dümen sistemi bile havacılık prensipleri düşünülerek oluşturuldu. Bir taş gibi batmıyorsunuz, 60 dereceye kadar eğilebilen bir açıyla hareket ediyorsunuz ve böylece bir yandan öteki yana ya da aşağı ve yukarıya zarif bir biçimde hareket edebiliyorsunuz. Elini düz bir biçimde tutup bu hareketleri gösterirken kendi ses efektlerini de katıyordu. Kabinleri işaret etti. Bir hava aracıyla belirgin farklılıklarından biri oturmuyor olmanız. Yüzü koyun biçimde uzanıyorsunuz. Bu şekilde aracın yüksekliği 3 metreye 6 metrelik bir yüzey alanında 1.4 metrede kalabiliyor. ''Ne kadar derinliğe dalabilir?'' diye sordu Weaver. ''Ne kadar isterseniz.'' 90 dakikadan daha kısa bir süre içinde Mariana Çukuru'nun dibine bir uçuş gerçekleştirebilirsiniz. Bu bebek saatte 12 deniz millik bir hıza çıkabilir. Dış gövdesi seramikten, saydam kubbeler ise akrilikten yapıldı ve titanyumla çevrili. Tüm derinliklerde güvenli. Aynı zamanda harika bir panoramik görüş de sağlıyor ki işte bu sıvışalım mı yoksa nişan mı alalım kararını vermemize yardımcı olacak. Alt kısmı işaret etti. Deep flight'larımızı 4 torpido ile donattık. İkisi az miktarda bir patlayıcıya sahip. Bir balinayı yaralayabilecek ya da belki de öldürebilecek kadar. Diğer ikisi ise daha fazla hasar verebilir. Bunları bir kayayı parçalamak ya da bir balina sürüsünden kurtulmak için kullanabilirsiniz. Ama rica ederim ateşlemeyi pilota bırakın. Tabii ölmemiş ya da bilincini kaybetmemişse... Ki böyle bir durumda zaten fazla bir seçeneğe sahip olmayacaksınız. Ellerini çırptı. Test uçuşu için ilk sırada olmak konusunda aranızda kavga edebilirsiniz. Ayrıca bilmeniz gereken bir şey daha var. Aracın yakıtı size 8 saatlik bir süre tanıyacaktır. Eğer herhangi bir yerde sıkışırsanız, yaşam destek sistemi size 96 saat yetecek oksijen sağlayacaktır. Her halükarda da endişeye gerek yok. O zamana kadar Tanrı'nın özel ordusu, Amerikan donanması sizi kurtarmaya gelmiş olacaktır. Şimdi, ilk kim denemek istiyor? Su olmadan mı diye sordu Shankar havuza şüphe dolu bir bakış atarak. Roscovitz sırıttı. 15 bin tonluk su yeterli olur mu? Şey sanırım. O halde başlıyoruz. Haydi havuzu dolduralım. Muharebe Bilgi Merkezi. Roscovitz bilim insanları grubuna eğitim verdiği sırada Crow ve Shankar'ın yerine bakmaları için iki telsiz operatörü görevlendirilmişti. Adamlar zaman öldürüyorlardı. Aslında yapmaları gereken şey sadece ağızlarını kapalı, kulaklarını ise açık tutmaktı. Ama bilgisayara ve Shankar'ın Birleşik Devletler'deki sosus ekibine güvenebileceklerini biliyorlardı. Derinlerden gelen herhangi bir ses, sayısız sistem ve insan duyuları tarafından kıyıda yakalanıp filtrelenerek ayrıntılı bir analiz ve raporla Independence'a geri gönderilecekti. Crow'un mesajı Independence'dan yollanmıştı ve araç gelecek bir karşılığı bekliyordu. Fakat o pek çok dinleme istasyonundan yalnızca bir tanesiydi. Yırın cevap vermesi durumunda ses Atlantik Okyanusu'nda bulunan hidrofonlar sistemi tarafından yakalanacaktı. Ardından hidrofonlar arasındaki mesafe ve sinyalin sırasıyla her bir hidrofona ulaşma süresi hesaplanarak bilgisayar sinyalin gönderilmiş olduğu konumu belirleyecekti. Ardından bu bilgi CIC'ye iletilecekti. Teknolojinin gücüne güvenmekte olan adamlar müzik konusunda hararetli bir tartışma içindelerdi. Beyazların yaptığı hip-hop konusunda öylesine kendilerini kaptırmışlardı ki ekranlara bakmak akıllarına gelmemişti. En sonunda biri kahvesini almak için uzandığında ekranlara göz gezdirdi ve baka kaldı. ''Tanrım, bu da neyin nesi?'' İki ekranda da renkli dalgalar oynaşıyordu. Diğer adam da gözlerini ekrana dikti. ''Ne zamandan beri oradalar?'' ''Bilmem.'' Telsiz operatörü çizgilere baktı. ''Kıyıdaki ekip tarafından bilgilendirilmiş olmamız gerekirdi. Neden bizi aramıyorlar? Onlar da bu sinyalleri alıyor olmalılar.'' Crow'un mesaj göndermek için kullandığı frekans mı bu? Hiç bana sorma ama duyulabilir bir ses alamıyorum. Ses ötesi ya da ses altı olsa gerek. Diğer operatör bir anlığına düşündü. Hidrofonların en yakında bulunanı Newfoundland sahilinin açıklarında. Sesin ilerlemesi biraz vakit alır ama bizden başka hiç kimse bu sinyali yakalayamıyorsa bulunduğumuz yerden geliyor. Deep Flight. Büyük balast tankları suyla dolarken hidrolik sistem gürültüyle çalışmaya başladı. Independence'ın kıç tarafı içeri deniz suyu dolarken yavaşça suya batmaya başlıyordu. ''Suyu oluklardan da içeri alabiliriz.'' diye gürültüde sesini duyurmak için bağırdı Roscovitz. ''Ama bu kapakları aynı anda açmamız anlamına gelir ki güvenliğimizi tehdit eder. Bu nedenle bundan kaçınıyoruz. Bu işi özel olarak tasarlanmış bir pompalama sistemiyle hallediyoruz.'' Kapalı devre bir boru sistemi güverteyi suyla dolduruyor. Buraya gelinceye dek defalarca filtreleniyor. Havuz tıpkı oluklar gibi sensörlere sahip. Böylece havuza atlamadan evvel suyun güvenli olduğundan emin olabilirsiniz. Araçları havuzda mı test edeceğiz diye sordu Johansson. Tabii ki hayır, onları dışarıda uçuracağız. Yunus bölüğü orkaların geri çekildiğine dair raporunu vermiş olduğundan Roscovitz birkaç dalışı göze alabilecekleri konusunda tatmin olmuştu. Tanrım! Rubin gözlerini havuzdaki köpüren suya dikmişti. Olduğu yerde dona kalmıştı. Sanki batıyormuşuz gibi. Roscovitz ona sırıttı. Batmakta olan bir savaş gemisinde bulundum. İnan bana buna benzer hiçbir yanı yok. Devasa geminin kıçı metre metre suya batıyordu. Independence zeminin eğildiğini kimsenin hissedemeyeceği kadar büyüktü. Değişim minimal düzeydeydi. Fark etmek için bir su terazisi kullanmak gerekirdi. Ama havuz güvertesi üzerindeki etkisi şaşırtıcıydı. Su seviyesi iskelenin kenarına değene dek yükseldi. Birkaç dakika içinde güverte 4 metre derinliğinde bir havuza dönüşmüştü. Artık Yunusların bulunduğu tank su altında kalmıştı ki bu da Yunusların tüm güverte boyunca yüzmelerine izin veriyordu. Zodyaklar bende sıkıca bağlı halde su yüzeyindeydiler. Deep Flight bir sakince dalgaların üzerinde inip kalkıyordu. Browning tepelerindeki ray sistemiyle bir başka denizaltı aracını indirdi. Kontrol panelinin önünde kumanda kolunu idare ediyordu. Araçları teker teker iskelenin yanında sıralanacak şekilde monorayda ilerletti. Ardından pilot kabin kapaklarını açtı. Savaş uçağı kokpitlerininki gibiydiler. Kabinlerin her biri birbirinden bağımsız olarak açılıp kapanabilir diye açıkladı kadın. İçeri girmek kolay olmasına karşın ilk denemenizde sırılsıklam olabilirsiniz. Su havuza dolarken ısıtıldığından 15 derecelik ılıklıktadır. Ama sakın kıyafetlerinizi çıkarmayı düşünmeyin. Okyanusa kıyafetsiz düşmüş olmanız durumunda her şey birkaç dakika içinde sona erebilir. Grönland sahilinin açıklarında su ısısı en fazla 2 derecedir. Sorunuz var mı? Roscovitz grupların ilkini organize edip bilim insanlarını pilotlarla eşleştirdi. O halde gidelim. Gemiye yakın kalacağız. Yunus bölüğündeki dost canlısı meslektaşlarımız bize işlerin yolunda olduğunu söylüyor. Ama her an her şey değişebilir. Leon, sen benimle geliyorsun. Deep Flight 1'i alacağız. Aracı atladığında bu bir yandan ötekine yalpalanmasına neden oldu. Anavak onu taklit etmeye çalıştı fakat dengesini yitirip suya düştü. Alelacele yüzeye çıktığında kahkahaları duydu. ''Sanırım demek istediğim buydu.'' dedi Browning kuru kuru. Anavak kendisini aracın gövdesine çekip karnının üzerinde kayarak kabine girdi. Beklentisinin aksine içerisi rahat ve ferahtı. Tam olarak dümdüz uzanmıyordu. Kabin hafifçe yukarı meyilliydi. Böylelikle vücudu havalanmış bir kayakçınınkini andıran bir pozisyondaydı. Önünde bir kontrol paneli gördü. Roscovitz aracın güç kaynağını açtığında kabin kapakları sessizce kapandı. ''Pek Ritz'e benzemiyor ha Leon?'' Ses hoparlörlerden patlarcasına çıkıp Anavak'ın kulaklarına doldu. Başını çevirdi. Bir metre ötesinde Roscovitz akrilik kabin kapağından ona bakıp sırıtıyordu. ''Önündeki kumanda kolunu görüyor musun? Size aracın bir uçağa benzediğini söylemiştim ya, işte onunla uçuyor. Yani aracı bir uçak gibi kullanmayı öğrenmen gerekecek. İrtifa kazanıp alçalmayı, dönüşleri, dört yöne hareket etmeyi becerebilmelisin.'' Araç belli bir noktada durmasını sağlayan yeterli karşıt kuvveti oluşturabilecek 4 iticiyle donatılmış durumda. Önce ben bir tur aracı süreceğim ve ardından kontrolü sen devralacaksın ve ben de sana neyi yanlış yaptığını anlatacağım. Birdenbire araç öne doğru eğildi. Akrilik kubbelerin üstü suyla kaplandı ve yumuşak bir eğimle aşağı meyillendiler. Aracın önünde ve kanatlarında yer alan projektörler yandı. Anavak havuzun dibindeki kaplamanın kaydığını gördü. Artık oluğun girişinin üzerinde duruyorlardı. Geçit açılıp tamamen aydınlatılmış, en ucunda koyu renkli çelik bir kapak bulunan bir bacayı meydana çıkardı. Deep Flight yavaşça batarak baca boyunca ilerledi ve tepelerindeki cam kapaklar kapandı. İçinin bulandığını hissetti. ''Merak etme'' dedi Roscovitz, ''hızla çıkmamızı sağlayacaklardır.'' Esas zaman alan oradan geri çıkmak. Çelik kapaklar sarsıntıyla harekete geçtiler. Devasa metal paneller ayrılırken manzara ortaya çıkmaya başlamıştı. Derinliğin sonsuza uzanan karanlığı, Deep Flight bilinmezliğe doğru batmaya başladı. Roscovitz hız verip araçla bir kavis çizdi. Araç yana yatmıştı. Anavak büyülenmişti. Daha evvelden okyanusun üst katmanlarında kullanılmak üzere tasarlanmış, küçük geleneksel dalış araçlarını kullanmıştı. Ama bu farklıydı. Deep Flight suda sanki havalanmış bir uçakmışçasına hareket ediyordu. Ve hızlıydı da. Bir arabada saatte 12 deniz miline denk gelen 14 millik bir hız yavaş görünebilirdi. Ama suyun altında Deep Flight müthiş bir hız sergiliyordu. Independence'ın altından uzaklaşıp suyun dalgalı yüzeyinin tepelerinde belirmesini hayranlıkla izledi. Roskovic denizaltının burnunu dik bir açıyla indirdi. Bir kez daha yana döndü, helikopter gemisinin kıç tarafına yöneldi ve dalışa geçti. Tepelerinde geminin devasa dümen kanadı vınlıyordu. Ardından Roskovic keskin bir biçimde aracı yana yatırdı. Anavak her an için önlerinde bir orkanın yuvarlak siyah beyaz yüzünü görmeyi bekliyordu. Ama bunun yerine iki yunus içeri bakmaya başladı. Başlarındaki kameralarla denizaltı aracının etrafında kaygısızca dolanıyorlardı. "Gülümse Leon," diyerek güldü Roskovic, "kameraya yakalandın." Ardından bir ışık parıldadı. "Şimdi sıra sende," dedi Roskovic. "Eğer bir şey yanımıza takılıp bizi yemeye çalışırsa kahvaltı niyetine ona torpidolarımızı sunarız. Ama bununla ben ilgilenirim. Sen dümene odaklan." Anavak bir anlığına afalladı. Kumanda kolunu tutuşu sıkılaştı. Roskovic ona ne yapacağını söylememişti. O da dümdüz ilerledi. "Hey Leon, direksiyonda uyuklamak yok. Bundan daha heyecanlı otobüs yolculuklarında bulunmuştum."
"Ne yapmamı istiyorsun?"
"Herhangi bir şey. Bizi aya uçur." Bu senaryoda ay aşağımızda olsa gerek diye düşündü Anavak. İşte başlıyor.
Kumanda kolunu ileri itti. Deep Flight'ın burnu ani bir hareketle aşağı baktı ve derinlere inmeye başladılar.
Anavak gözlerini karanlığa dikmişti.
Kumanda kolunu kendine doğru bu kez daha nazikçe çekti. Araç düzleşti. Bir dönüş denedi fakat bu çok sert olmuştu. Bir defa daha denedi. Dümeni çok sarsarak kullandığının farkındaydı ama gerçekten de kolaydı. Pratik yapma meselesiydi. Ötede ikinci bir Deep Flight gördü. Birdenbire bu hoşuna gitmeye başlamıştı. Saatlerce devam edebilirdi.
"Fena değil Leon. Tekniğinin herhangi birinde deniz tutmasına yol açabileceğini söyleyebilirim. Ama bu çözemeyeceğimiz bir sorun değil. Şimdi aracı düzleştir."
"Harika.
İşte böyle. Şimdi akıntıya bırak. Haydi şimdi mafsallı kolları çalıştırmayı deneyelim. Öğrenmesi çok kolay."
5 dakika kadar sonra Roskovic kontrolleri yeniden alıp aracı yavaşça bacanın içine soktu. Su geçidinin içinde acı verici bir dakika geçirdikten sonra cam kapaklar açıldı ve su yüzüne çıktılar. Anavak geri dönmüş oldukları için üzgün değildi. Orkaların sabahın erken saatlerindeki ziyaretleri sinirlerini alt üst etmişti. Ve deniz tecrübesiz bir pilotun üzerine salabileceği pek çok şeye gebeydi. Roskovic kabinleri açtı, kendilerini yukarı çekip iskeleye çıktılar. Floyd Anderson onları bekliyordu.
"Nasıldı?" diye sordu. Umursamaz görünüyordu.
"Eğlenceli."
"Evet arkadaşlar, parti sona erdi."
Birinci subay diğer denizaltının su yüzüne çıkmasını izledi.
"Kafanızı suya gömdüğünüz anda bir şeyler oluyor. Bir sinyal aldık."
"Ne? Krov onlara katıldı. Nasıl bir sinyal?"
"Biz de sizin söyleyebileceğinizi umuyorduk."
Anderson gözlerini kadının arkasına dikti. "Güçlü bir sinyal ve yakınlarda bir yerden geliyor."
Muharebe Bilgi Merkezi.
"Alçak frekanslı bir sinyal," dedi Shankar, "Scratch ile aynı düzende." Shankar ve Crow CIC'ye aceleyle koştular. Aynı zamanda kıyıdaki istasyondan da teyit gelmişti. Hesaplamalarına göre ses Independence'ın bulunduğu bölgeden geliyordu. Lee içeri girdi. "Ne olduğunu anlayabiliyor musunuz?"
"Hemen değil." Crow başını salladı. "Bilgisayarın yardımına ihtiyacımız var. Sinyali ayrıştırıp içinde belli düzenler aramaya başlamalıyız."
"O zaman gelecek sene görüşürüz."
"Bizi kritik mi ediyorsunuz?" diye hırladı Shankar sinirle.
"Sadece makul bir zaman içinde nasıl deşifre edebilmeyi düşünüyorsunuz, onu merak ediyordum. Üstelik bir de NOAA'daki arkadaşlarınız Scratch'in içeriğini yıllardır çözememişken."
"Bunu şimdi mi sorguluyorsunuz?"
"Çocuklar, kavga etmeyin."
Crow eşeleyerek sigaralarını aradı ve bir tane yaktı. "Size yabancı bir zeka ile iletişim kurmanın çok farklı bir mesele olduğunu anlatıp durdum. Dün gönderdiğimiz büyük ihtimalle yarın ilk defa deşifre etmeyi başardığı insan mesajı oldu. Aynı formatta cevap vereceklerdir."
"Gerçekten aynı kodlamayı kullanacaklarını düşünüyor musun?"
Eğer yer gerçekten varsa, eğer bu bir mesajsa, eğer kodlamamızı anladılarsa, eğer bizimle konuşmaya ilgileri varsa, o zaman evet."
"Neden duyabileceğimiz bir frekans değil de ses altı spektrumunu kullanıyorlar?"
"Neden kullanmasınlar?" diye sordu Crow şaşkınlıkla.
"Daha diplomatik olurdu."
Eğer bir Rus sana kötü bir İngilizce ile hitap etse ona Rusça mı cevap verirdin?
Lee omuzlarını silkti. Peki tamam, şimdi ne yapıyoruz?
Mesajımızı göndermeyi keseceğiz. Bu onlara cevaplarını aldığımızı gösterecek. Bizim kodumuzu kullanıp kullanmadıklarını yakında anlarız. Deşifre edilmesinin mümkün olduğu kadar basit olmasını sağlamışlardır. Bizim bunu başarmak için yeterince zeki olup olmadığımız ise tabii başka bir soru.
...54. ayrımın sonu... ...sayfa 554...